Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. İskender Pala. Birinci kaset B yüzü. Sayfa 22. Buna daha önce hiç dikkat etmemişti. Acaba neyin nesiydi bu işaret? Bedevi Araplar arasında yaygın olarak kullanılan bir kabile işareti olabilir miydi? Yahut bunun bir anlamı var mıydı? O güne kadar böyle bir arma yahut sancak işareti de görmemişti. Üstelik bütün bu sorular kabzanın diğer rölyefi olan çifte boynuzlu yılan başlığı için de geçerliydi. Kafasının çalınma ihtimaliyle korku içinde geçecek bir gün başlıyordu şimdi. Kader kendisini nelerle karşılaştırıyordu? Eğer ihtiyar kütüphaneci kendisine iyilikler yapmış olmasaydı, canı cehenneme deyip yoluna gidecekti. Hille de kendisini bekleyen bir ailesi ve yapması gereken araştırmalar, yazması gereken kitaplar vardı. Hançerden kurtulmanın bir yolunu bulmalı diyordu durmadan. Sonra kütüphanecinin son sözlerini düşünüyordu. Emaneti koru, layık olmayanlara teslim etme demişti o. Şimdi hatırlıyordu. Bunu söylerken elini onun omzuna koymuş ve hançerin üzerinde gördüğü kabartma el işaretindeki gibi iki parmağını yummuştu. Bunun bir dostluk ve güven işareti olduğuna karar verdi ve bu vasiyetini yerine getirmesi gerektiğini düşündü. Peki ama yedi gerçek sır neydi? Hançerin kabzasındaki yarım daire kesimli taşları alsam ve sonra onu bilinmeyen bir yere gömüp kurtulsam. Böylece emanetin hiç olmazsa layık olmayanların eline geçmesini engellesem diye geçirdi içinden. Evet, taşlar yerine yapışık değildi ama sökülecek gibi de değildi. Her birini sıra ile yokladı, gruplar halinde zorladı. Olmuyordu. Evde kağıt keserken kullandığı söğüt yaprağı bıçağıyla yuvalarını açmaya çalıştı. Tek tek bütün taşların çerçevelerini genişletmeye gayret etti. Mümkün değildi. Bütün taşlar yerinde şıkır şıkır etmesine rağmen hiçbirisi sökülemiyordu. Hançerin çeliği çok sert dökülmüş, suyu iyi verilmiş diye geçirdi içinden Fuzuli Mehmet Efendi. Avucuna alıp var gücüyle taşları sıktırmayı ve yuvalarının sertlik derecesini hissetmeyi düşündü. Nihayet iki avucunun arasında bütün taşlara aynı anda baskı yapınca hançerin kabzası keskin ucundan ayrılıp çelikleşmiş bir ses çıkartarak ok gibi karşı duvara çarptı. Hinneli biraz korku, biraz da heyecan ile tuttuğu her şeyi elinden fırlatıp içinden koruyucu dualar mırıldandı. Kalbinin hiç bu kadar ürküntü ile çarptığını hatırlamıyordu. Elinde tuttuğu hançerin masum bir aksesuar veya o yörelerin giysilerini tamamlayan bir süs değil, bir suikast silahı olduğunu düşünüp dehşete kapılmıştı. Bu hançer başına bela olacağı benziyordu. Evet, bundan bir an evvel kurtulmalıyım diye tekrarladı içinden. Ne yapacağını bilemiyordu. Neden sonra gözleri yerdeki kabzaya takıldı. İçinden bir sahtiyan şerit sarkıyordu. Yarım arşın boyunda tabaklanarak inceltilmiş ve tomar biçiminde sarılmış bir deri idi bu. Uzunca bir baklava dilimi gibi verev kesilmişti ve üzerine hançer kabzasındaki ile aynı olan işaretlerden rastgele serpiştirilmişti. Korka korka eline alıp iyiden iyiye incelemeye başladı bu şeridi. Sır işte bu deride yazılı olan şey olmalı diye düşündü içinden. Kalbinin ritmi artmış, elleri titremeye başlamıştı. Bunların ne olduğunu anlamak ve çözebilmek için belki de yeniden kütüphanelere gitmesi gerekecekti. Şimdilik bunları resim yapar gibi kopyalamayı akıl ettiğine sevindi. Araştırma sonuçlarını yazdığı tomarları arasından en ince tabaklanmış bir parşömen çıkarıp üzerine koyarak harfleri resim yapar gibi kopyalamaya başladığında içinden hala bir şifre olmalı diye mırıldanıp duruyordu. İyi ama neyin şifresiydi? Hem üzerindeki bu rakamlar veya harfler de ne anlama geliyordu? Aklının yorulmaya başladığını hissedesiye kadar kendini bu sorular içinde bocalamaktan alamadı. Hilleli Mehmet Fuzuli eğer o gün korkusunu biraz daha yenip kafa yorsaydı, belki verev şeridi hançerin spiral çizgileri üzerine saracak ve bilge rahip Arşiya Akel'den ile Babil cemiyetinin büyük sırrına ait şifreyi bulacaktı. Yazık ki o bu hançerin ileride başına bela olacağını düşünerek gecenin bir yarısında eski haline gelecek şekilde bütünleyip kabzasını kınına taktıktan sonra medresenin avlusundaki dut ağacının altına gömmeyi tercih etti. Hançerin içinden çıkan şeridi ise matarasının eskiyen kayışının iç yüzüne bir astar gibi yapıştırarak saklamayı tercih etti. Kopyaladığı kağıdı Bağdat'ta geçireceği son günde kütüphanecinin sur dışındaki maşatlığa defnedilen cesedinin yanına gömmeyi ve böylece emaneti sahibine iade edip bu konuyu sonsuza kadar zihninden söküp atmayı planladı. Saatler geçiyor ve o merakını yenemiyordu bir türlü. Bu harfler neyin nesiydi? Bunları gömerek kurtulmak belki ömrünün sonuna kadar merak etmek olacaktı. Birkaç gün daha İlimler Akademisi kütüphanesinde araştırma yapmak o kadar da kötü olmasa gerekti. İlk araştırdığı kitaba göre bunlar Keldanilere ait çivi yazısının harfleri idiler. Hançerin üzerindeki çift boynuzlu, çift dilli yılana benzeyen hayvan motifi boğa ile ejderin, yılan ile grifonun başlarından izler taşıyordu. Babil'in baş tanrısı Marduk'u temsil eden pençeleri kuş tırnaklı, gövdesi pulpul, uzun boyunlu ve iri başlı Babil ejderi Siruş idi. Birkaç gün süren araştırmalarının sonuçlarını topluca değerlendirdiğinde kayıp bir medeniyetin kapılarını aralamaya başladığını hissetti ve yaptığı işin dehşetinden ürktü. Yedinci günün sonunda çivi yazısının harflerini çözmüş, kanun koyucunun diz çöken ağasından aldığı özel izin ile de kütüphanede kilitli iki sandığı açtırmış, Keldani dilini bilen Mısırlı yarı sağır 70'lik bir Kıptiye bütün parasını verip sandıkların içindeki papirüslerde yazılı satırları hayretten hayrete düşerek dinlemek üzere loş bir odanın mum ışığında uykusuzluğa hazırlanıyordu. Keldaniler şimdi ayağını bastığı Mezopotamya topraklarında yüzyıllar önce yaşamışlardı. Arbeles, Ninova, Cudha, Sipara ve Ur gibi şehirlerde çağlarının en ileri medeniyetini kurmuşlar. Felsefeyi, ölçü birimlerini, geometriyi ve takvimi ilk onlar icat etmişlerdi. Bir çemberi 360 dereceye ayıran onlardı. Sesleri belirli işaretlerle tanıtan gerçek alfabeyi yine onlar icat etmiş ve yeryüzünde ilk yazılı kültürü meydana koymuşlardı. Bilim alanında insanı hayrete düşüren çağlar üstü bir ilerleme gösterdiklerini herkes bilir. Krallıklarını hukuk ve edebiyat kuramlarıyla yönetiyor, sözü kelam derecesinde söylüyorlardı. Ama en önemlisi uzay araştırmalarındaki ilerlemeleriydi. Mısırlı ihtiyar anlatırken Hilleli şairin ilgisini en çok bu konu çekmişti. İhtiyarın papirüslerden okuduklarına göre Keldani bilgeleri kendilerinin ayaltı alemde yaşadıklarını ve ayüstü alemdeki yedi gezegenin tabiatı idare ettiğini düşünüyorlardı. Tanrı tanımaz eski krallıkların pek çoğunda olduğu gibi Keldanilerin de yıldızlara tapıyor oluşlarını yaşlı adama elbette diye yorumladı. Açık gökyüzünde diğer ülkelerde görülmemiş bir ışıkla parlayan yıldızlardan etkilenmeleri doğaldı ve bazılarının diğerlerinden daha parlak ve hareketli oluşuna bağlandılar. Bu düzen ve ihtişam ancak bir tanrı düşüncesiyle açıklanabilirdi. Öyle de yaptılar. Tespit ettikleri gezegenlerin her birine bir ad koyup onlara ilah dediler. Hepsini ayrı bir renk ile gördüler ve gösterdiler. Yaşlı Mısırlı çoktandır kimseye anlatamadığı eski bilgilerini anlatırken kendini önemli birisi gibi hissediyor ve heyecanını sesine yansıtıyordu. Şamas yani güneş altın rengindedir. Sin yani ay gümüş gibi. Nebo yani utarit mavi. İştar yani zühre veya star beyaz. Nergul yani merih kırmızı. Marduk yani müşteri, erguvani ve Ninip yani zuhal siyahtır. Hilleli şair zekasının bütün antenleriyle onu dinliyor ve adamın elindeki satırlar yukarıdan aşağıya eridikçe papirüs ruloları tersine sarılıyor ve bilgiler kütüphanenin ışıksız duvarlarında yankılanıyordu. Keldani bilgelerine göre hayvan figürlerine benzeyen bu ilahlar gökyüzünü dolaşırken tanrısal burçlarda konaklıyorlar ve ayaltı alemdekilerle konuşmak ve onlara bir takım meramlarını ifade etmek için farklı günlerde, farklı biçimlerde geziniyorlardı. Böylece yıldız bilimciler dünyada olacak şeyleri önceden keşif ve tahmin yoluna gidiyor, çoğunlukla da isabet kaydediyorlardı. Rahipler bu yüzden hem kahin hem bilim adamı idiler. Şeytanı kovarken, Dicle ve Fırat'tan balık yakalarken, aslan avlarken, tarlaları biçerken, sevişirken ve savaşırken hep bu tanrılar adına hareket ediyor ve mabetlerinde onları temsil eden som altın figürler ve heykelleri aracı yaparak tanrılarından yardım isteme ayinleri düzenliyorlardı. Yortu günlerinde bunlara kıymetli taşlardan kolyeler takıp ipek kumaşlardan elbiseler giydirmek ise en büyük ibadetleri sayılıyordu. Mısırlı ihtiyarın okuyup tercüme ettiklerinde Hilleli Mehmet Fuzuli'nin dikkatini çeken başka bir özellik daha vardı. Her şeyi 7 rakamıyla açıklamak. Keldanilerin yaşadığı ayaltı alemdeki her şey ayüstü alemdeki tanrılar gibi hep 7 rakamıyla ilintiliydi. Göklerin sayısının 7 olduğunu ve evrenin 7 kozmik yapıya sahip bulunduğunu söylüyorlardı. Vaazlarında da daha çok tanrılara ait feleklerin ve burçların onar bin yıllık adımları olan 7 devre yaşanacağını ve bu 7 devrede 7'şer önemli kehanet meydana geleceğini anlatıyorlardı. Mehmet Fuzuli papirüslerden birinde Babil zikkuratının 7 katlı bir planını görmüştü. O anda kendisine emanet edilen hançerin bir zikkurata ait olduğunu bilseydi belki de olacakların hiçbirisi olmazdı. Belli ki bunu tanrılarına adadıkları için 7 katlı yaptılar diye mırıldandı yalnızca. Zikkurat bilgeliğin 7 sütunu ile desteklenmişti. Alt katında birbirinden geçirilen 7 gizli bölme vardı. Bunların en sonuncusunda bir çocuğun kurban ediliş töreni tasvir edilmişti. Çocuk 7 yaşlarında görünüyordu ve 7 kollu şamdanlar taşıyan 7 rahibin ortasında bıçak altında bekliyordu. 7 tabakta 7 benekli mantarlar ve yanlarında da 7 dilimli 7 kadeh bulunuyordu. İçlerindeki şarabın da 7 yıllık olduğuna yemin edebilirim dedi Fuzuli kendini tutamayarak ve ihtiyarı kahkaha ile güldürdü. Başka bir sayfada Fırat'ın 7 kolu tarafından sulanan Babil ülkesinin haritası vardı. 7 tarh halinde ayrılan tarlaların üzerine bereket tanrısı Enlil'in 7 kolu uzanıyordu. Haritanın devamındaki sayfalarda her sonbaharda 7 gün şükran orucu tutulduğu ve bu orucun 7 hububattan yapılmış bir çorba ile açılması gerektiği yazılıydı. Krallarının saraylarının ve tapınaklarının 7'şer kapılı yapıldığı da oradan öğrendiği bilgilerdendi. Bir başka resimde ekmek ve şarap ayini temsil ediliyordu. Başrahip ellerini birleştirerek uzatmış, onu selamlayan kral ailesi ile halk da ellerini rahibin elleri üzerine koyarak onu selamlamaktaydılar. Hilleli şairin dikkatini çeken şey ortadaki rahibin elinin tıpkı hançerin üzerindeki kabartma gibi iki küçük parmak yumulu resmedilmiş olmasıydı. Ayine katılanların üzerinde litürjik kıyafetler de çok dikkat çekiciydi. Ve detaylardan ayin ritüellerinin çokluğu anlaşılıyordu. 3 gün boyunca 2 sandık papirüsü teker teker incelediler. Ne şair ihtiyara ne aradığını söylüyor ne de ihtiyar ona bir şey soruyordu. Nihayet son papirüse sıra geldiğinde Fuzuli bir an yüreğinin atışını ihtiyarın duyacağını sandı. Bereket versin adam işitme özürlüydü. Burada yazılı olanların kendisindeki hançer ve şifreler ile bir ilgisi olduğunu hissetmişti. Evet, bu papirüste Babil cemiyetine ait bilgiler vardı. İhtiyar Kıpti'nin okuduklarına göre Babil cemiyeti parantez içinde BC parantezi kapat uzay araştırmaları yapan 7 bilge rahipten oluşuyordu. Kurdukları Babil Uzay Araştırmaları Merkezi'nde parantez içinde BUAM parantez kapandı. Yaptıkları gözlemler ve hesaplamalara göre dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneş çevresinde döndüğünü keşfetmişler ama bunu kimseye açıklayamıyorlardı. Nabukadnezar'ın 3. nesil torunu Nippin zalim bir kral idi ve bilgeler elde ettikleri bu gerçeğin onu ürküteceğinden korkuyorlar. Bu korkunun da hayatlarına mal olacağını biliyorlardı. Göklerin hareketiyle ilgili bu bilgi onlara yeni teoriler üretme fırsatı vermiş ve yaptıkları uzay gözlemleri sonucunda evrenin galaksilerden oluştuğunu, eğer uygun hız ve ortam oluşturulabilirse kara delikten geçildiğinde galaksiler arası yolculuk yapılabileceğini, bu galaksilerdeki diğer dünyalar ile iletişim sağlanabileceğini, nitekim uzaylı yaratıkların da bir zaman gelip aynı sistemi kullanarak dünyaya yolculuk yapabileceklerini, bu yolculukları ilk defa yapacak olan gezegen sakinlerinin galaksiler arası dünyalarda hakimiyet sağlayabileceğini ve eğer bu yolculuklar kötü niyetli olursa onlardan korunma yöntemlerini vesaire pek çok konuyu araştırmışlar ve bulgularını şifreleyerek fırında pişirip korudukları tabletlere yazmışlardı. Buna ait 7 tablet ve çizimleri İştar Tapınağı'nın gizli mahzenine saklamayı planladıklarında işlerinden birisinin küçük menfaatler karşılığında diğer bilge rahiplerin yaptığı araştırma sonuçlarını krala gammazlayacağını nereden bilebilirlerdi ki? Bilim ahlakına aykırı olarak meslektaşlarının yaptıklarını birer günah diye anlatırken bu zavallı adam aslında bilgelik sıfatını üzerinden sıyırıp attığını bilmiyordu. Meslektaşlarının Babil kralı Nabukadnezar'ın yasalarına karşı çıkarak kafirce keşiflerde bulunduklarını, bunların halkı azdıracak ve isyana sürükleyecek bilgiler olduğunu General Nippin'e gizlice anlattığı gecenin seherinde Boam'ın dipnot 1. Boam, Babil Uzay Araştırmaları Merkezi'nin kısaltılmışıdır. Dipnot sonu. Okuyucuya genel duyuru. Boam denildiğinde genelde Babil Uzay Araştırmaları Merkezi kastedilecektir. Uyarı sonu. Boam'ın gözlem evi olarak kullandıkları kuyularda 5 bilge adamın kelleleri toprağa düşürülmüş olarak bulundu. Öğleye doğru da bu azgın dinsizlerin gözlem araçları dahil hiçbir teknik donanıma dokunulmadan bütün kuyular cesetlerin üzerine kapatılmıştı. O gece bu 7 rahipten bir tek bilge Arshia Akeldan, hasta annesini ziyarete gittiği için şehir dışındaydı. Yolda kendisini karşılayan kölesinin soluk soluğa anlattıklarını dehşetle dinlemiş ve arkadaşlarının başına gelenlerden ürkmüştü. Şehre dönmek yerine bir hafta gizlenerek planlar yapmayı, bu amın onca emek ve keşif sonucu bulunan gerçeklerini kurtarmayı kurdu kafasında. Gerçekten de general onu suçlu ilan ettirmiş, kralın hazinelerinden altın heykelleri çaldığını söyleyerek halkın öfkesini üzerine yönlendirmeyi başarmıştı. Saklandığı bağ kulübesinde yalnızca yemişlerle karnını doyurmaya çalışarak bütün planlarını hazırladı. Sonunda bir gece kılık değiştirip gizlice kente girerek Babil Zikkuratı'ndaki İştar Tapınağı'nın mahzenine, Boğam'ın bütün hazinesi ve tapınağın bütün altın ilah heykelleriyle birlikte araştırma sonuçlarının tamamını, yıldızların ve gezegenlerin yerleriyle uzay keşiflerinin çizimlerini de gösteren 7 tableti taşıyarak mermer kapıyı içeriden kapayıp BC'nin sırlarıyla birlikte kendini de gelecek kuşakların bulması için saklamayı uygun buldu. Tapınaktaki son duası, kölesine verdiği Sıruş başlıklı hançerin bilimsel zekaya sahip iyi kişiler eline geçmesi, ileriki zamanlarda bu bilgileri anlayacak ilim adamları ve onlara zarar vermeyecek yöneticiler ortaya çıktığında birilerinin bu heykellerle dolu kutsal hazinenin parasıyla uzay yolculuklarına ilişkin araştırmaların sonuçlarını gösteren tabletler üzerindeki bilimsel gelişmeyi devam ettirebilmeleri ve kara deliği aşarak uzayda var olduğunu bildikleri diğer dünyalılar ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri yahut dünyayı kötü niyetli uzaylıların istilasından kurtarabilmeleri üzerineydi. Mısırlı ihtiyar yazıların burada bittiğini ama papirüse derkenar olarak Arap alfabesiyle cümleler yazıldığını söylediğinde Fuzuli'nin heyecanı bir kat daha artmıştı. Büyük olasılıkla ölen ama kütüphanecinin yazısıydı bunlar ve Pehlevice yazılmışlardı. İhtiyar Kıpti bu dili bilmiyordu ve Fuzuli bunun için kütüphaneciyi dinince dinlensin diye dua etti. Çünkü burada İştar Mabedi ile kapısındaki şifrelerden bahsediliyordu. Ayrıca üzerindeki işaretler, Siruş başlıklı hançerin kabzasındaki işaretler ve iki parmağı yumulu duran el motifiydi. Belli ki Akeldan'dan sonra birileri hançer üzerinde araştırma yapıp bulgularını bu papirüslere geçirmişlerdi. Bu kilit sistemine göre satranç tablası gibi mermer bir kartuşa yerleştirilmiş olan tuşlara bir harf bir rakam sırasıyla basıldığında mabedin mahzen kapısı kendiliğinden aralanacaktı. Son satırda bildirildiğine göre bilge rahip Akeldan bütün uğraşının sonunda olup bittiğini henüz 13 yaşında olan 2 yıllık kölesine anlatmış. Sonra da şifreyi harflere ve rakamlara bölerek hançerin sapına harfleri, şeride de rakamları işlemiş. Hançeri kölesine emanet ederek İştar Tapınağı'nda ebedi uykusuna dalmıştı. Adını ölümsüzleştirmek için de şifre harflerini A, K, E, L, D, A, N diye yazmış. Aralarına da 6, 0, 0, 3, 3, 2, 0 rakamlarını koymuştu. Hilleli Mehmet Fuzuli, Bağdat Medresesi'ndeki dut ağacının dibine gömdüğü hançerin ve kabzasından çıkan sahtiyan şeridin üzerindeki harf ve rakamları bu satırlarda okuyabiliyordu. Ama bunun nerede olduğunu bilmediği, İştar Mabedi kapısında nasıl kullanılacağını kestiremiyordu. Onun bilmediği ve hiç bilemeyeceği şifre aslında çok kolay düzenlenmişti. Eğer denizcilerin hayatını bilseydi bunu çözebilirdi. Eski gemiciler gizli haberleşmeleri için bir fıçının üzerine sardıkları sahtiyanlara yazı yazar, sonra bu sahtiyanı kuşak diye bir tayfaya verirler, gemi vardığı yerde mektubu okumak isteyen kişi aynı çapta bir fıçı bularak sahtiyanı ona sardığında şifre kendiliğinden çözülüverirdi. Şerit üzerine düzensizce serpiştirilen harflerin farklı çapta bir silindire sarılması durumunda ise şeritten hiçbir şey anlamak mümkün olamazdı. Arshia Akeldan'ın burada yaptığı fıçı yerine hançerin Siruş başlıklı kabzasını kullanmak olmuştu. Hançer kabzasına belli aralıklarla harfleri kazımış, her iki harf arasında spiral şeklinde devam eden boşluklar bırakmış, bu boşluklarda yer almasını istediği rakamları da şeride yazmıştı. Eğer deri şerit hançer kabzasına uygun biçimde sarılırsa A 6 K 0 E 0 L 3 D 3 A 2 N 0 dizgesi elde edilmiş olacaktı. Bu dizge İştar Tapınağı'nın kapısındaki kartuş üzerinde tuşlanması gereken şifre idi ve yalnızca hançerin sapında anlam kazanıyordu. Hançer olmadan şerit, şerit olmadan da hançer işe yaramayacak. Kopyalanmaları halinde hançer kabzasının yarı çapı yahut şerit boyu değişirse şifre bozulacaktı. Üstelik Akel'dan şifrenin tek aşamalı basit bir şifre olarak kalmasını tehlikeli gördüğü için her harf arasına bir rakam koyarak onu kripto sistemine dönüştürmüş. Böylece ikinci kademe bir şifre daha oluşturmuştu. Rakamlar Akel'dan ismini oluşturan Babil alfabesindeki çivi yazı harflerden kaç basamak sonraki harfin tuşlanması gerektiğini bildiriyordu. Bu da harf ve rakam sırasına göre söz gelimi A'dan sonraki 6. harf, sonra K, ardından E, sonra L'yi takip eden 3. harf diye devam edecekti. Belli ki Akelda'nın sadık kölesi efendisinin sırrını saklamakla kalmamış, üstadlarının yürüdüğü bilim yolunda onların hatırasına hürmeten yeniden 7 kişilik gizli bir BC oluşturmuştu. Dinleyicilere genel uyarı: BC, Babil Cemiyeti'nin kısaltılmışıdır. Uyarı sonu. Belki de kendisi bu araştırmaları devam ettiren bir bilge olarak yaşamış veya kralın adamları arasında hayat sürmüştü. Metinlerde ona ait bilgiler bulunmuyordu ama üyeler hakkında bir şart yer alıyordu. Buna göre cemiyetin sırrını bilen kişiler hiçbir çağda 7 kişiden fazla olmamalıydılar. Aradan geçen yüzyıllarca zamanda bunların içinde şüphesiz çok çeşitli insanlar yaşayacaktı. Belki bilimselliğe önem veren büyük bilginler kadar adaletli devlet adamları, dünyayı ele geçirmek isteyen ihtiras kurbanları kadar Babilli bilginlerin uzay keşiflerini açıklayarak şöhrete kavuşmak isteyen hayalciler, hazinelere konmak isteyen açgözlüler kadar devletler arası entrikaları yönlendirmek isteyen gizli servis elemanları, kazara bu cemiyetin sırlarını öğrenen dilenciler kadar insanların uzayda seyahat edebilmelerine ilişkin çizimler yapan amatörler de olacaktı. Ama her ne olursa olsun cemiyete üye 7 kişiden yalnızca büyük üstad Marduk hançere sahip olacak ama asla onu açma yahut başkasına gösterme yetkisi bulunmayacaktı. Çünkü cemiyet inancına göre hançeri tek başına açan ve şeridi kabzaya saran kişi hemen oracıkta tanrıların lanetine uğrar ve ağzından köpükler saçarak kuduz köpekler gibi ölürdü. Fuzuli, papirüsün arkasında cemiyetin gizlilik içerisinde 7 yılda bir defa toplanacağını ve bilimsellik açısından dünyanın geldiği noktayı değerlendirip Keldani araştırmacılarının sırlarını açıklayıp açıklamamak konusunda tartışacaklarını okudu. Ayrıca Üstad Marduk her yıl Dolunay'ın 7. defa doğuşunda 7 güvercin ile üyelerine iyi dileklerini bildiren bir mesaj gönderip onların hayat çizgilerini kontrol edecek, ölen birisi var ise onun yerini alan yeni üyeden haberdar olacaktı. Belli ki diye düşündü Fuzuli. Süryani kütüphaneci son toplantıda cemiyet üyelerinin kişiliklerini tahlil etmiş ve onların bilimsellikten ziyade hazine peşinde oldukları kanaatine varmış. Yoksa neden intihar etsin ki? Bu görüşünü kuvvetlendirici satırları bulmakta da gecikmedi zaten. Çünkü yazıların devamında berberi bir bilgin ile Avusturyalı bir tüccarın toplantı boyunca uzay bilginlerinden çok bilimsel çalışmaların finansmanından bahsettikleri ve parayı gerçeklerden daha önce konuşmaya başladıkları yazılıydı. Bu yüzden dedi Fuzuli, ama kütüphaneci hançeri onlara teslim etmek yerine kanun koyucunun Bağdat'a girdiği gün bana verip intihar etmeyi yeğledi. İmaretteki hücresine döndüğünde zihnindeki düşünceler daha da aydınlanmaya başlayan Fuzuli, uykusuz geçen bir gecenin sonunda anladı ki BC'nin ilk üyeleri hançerin keskin yüzü içine sakladıkları diri şeride dair hiçbir ipucu bırakmamışlardı. Düşünmüşlerdi ki nasıl olsa çubuğu açan kişi bu şeridi de görecek. Eğer hançeri açan yalnızca hazinenin peşinde ise hiç olmazsa bu deri şerit ile ilgilenmez ve kendileri için altın külçelerinden ve zümrütlerden daha kıymetli olan bilimsel çalışmalarına zarar vermezdi. Eğer hançeri açan kişi bilimsel çalışmaların peşinde ise o vakit zaten hançerin kabzasındaki harfleri tamamlayan bir şifre anahtarına ihtiyaç duyacak ve bu şeridi arayıp bulacaktı. Yine de gelecek meslektaşlarına bir oyun oynamak yahut bir şaka yapmak ister gibi bu deri üzerindeki şifreleri çözenlerden para peşinde olanlar tabletleri, tabletlerin peşinde olanlar da önceden mükafatlandırılmak üzere hazineye kavuşsunlar diye ikinci kademe bir kripto sistemi bulunmuştu. Bütün tarihi yapanlar hiçbir çağda BC üyesi 7 akıllı adamdan çok olmadılar. Olmalarına da gerek yoktu. Dünya 7 kişi için küçük bile sayılırdı çünkü. Sayfa 34. Kârbân-ı râh-ı tecridiz hatar hafın çekip, gâh mecnûn gâh ben devrile nevbet bekleriz. Fuzuli. Anlamı: Mecnun ile ben soyutlanmışlık yolunun kervanıyız. Yol kesiciler kervanımıza saldırıp da tekilliğimizi bozmasınlar diye bazen o bazen de ben sıra ile şu dünyanın aşk nöbetini tutuyoruz. 3. Bölüm. Dicle'de bir küçük çilek idim ben. Mecnun olup hayat buldum yeniden. Dicli'nin serin yamaçlarında bir çilek idim ben. Son taşkında bedevilerin bağlar ve bahçeleri harap olunca geç yeşermiş, şiddetli güneş ile erken kızarmıştım. Bir gün kara kaşlı, kara gözlü bir Arap kızı nazik elleriyle koparıp koydu sepetine beni. Dalım ve yaprağım benimle idi. Umuyordum ki al dudaklarına dokunacaktım. Hatta tam da dudaklarına yaklaştırmışken olmadı, olamadı, olamadım. Eksik kaldım, yarım kaldım. Adı Leyla idi. Dudaklarından koparıp bir kazana attı beni, sonra hiç acımadan. Hurma lifleri çöl dikenleriyle beraber kaynadıkça kaynadı suyum. Dağıldım, ezildim. Yanıyordum ve henüz olgunlaşmamış bir hurma ile kol kanat olduk bu yangında birbirimize. Ama nafile. Gül dudaklar umarken dikenler battı yüreğime. Yanışım ateşten miydi, aşktan mı anlayamadım. Bir tekneye döktü güzeller güzeli sevgi dolu varlığımı. Çiğnetti çocuklara. Suyla yeşermiş, mehtapla rengimi bulmuştum. Güneşte kurutulup candan ayrıldım. Mermer ile merdane arasında lif lif karıştım kaderini paylaştığım hurmayla ve birbirimize sıkı sıkı sarılmayı öğrendik dikenlerle. Rengim solarken canıma batan liflerin ve dikenlerin hesabını soramadım kimselerden. Birkaç gün sonraydı. Yaralarım iyileşmeye, kaynayan kabarcıklarım kurumaya yüz tutmuştu. Leyla'nın ellerine değen mühreler, melankoli hastalarının başını okşayan merhametli hekimler gibi okşamaya başladı bağrımı bir bahar ikindisinde. O gün Dicle'ye yansıyan gün ışıklarının tutuşturduğu kızıl renklere bakarken sevdim Leyla'yı ve nazik elleri üzerimde gezinirken tattım hazzını sevginin. Dudaklarından ayırmıştı beni ama kınalı parmakları arasında dudaklarının rengiyle sarmaş dolaş idim. Okşadığı bedenimde tarihe ad bırakan aşıkların en muhteşem yüreği çarpıyor gibiydi. Parşömen oluyordum görünüşte ama içimdeki kıpırdanışlardan haberi yoktu yüzümü okşayan ellerin. Kazanda sarıldığımız o yeşil hurmadan üzerime bir hayat iksiri sinmiş gibiydi. Ölüyor muydum yoksa diriliyor mu? Kestiremiyordum. Var olmanın ayrımındaydım. Nefes alıyor gibiydim. Leyla'nın elleri beni tutsun ve bırakmasın istiyordum. İçimde duygular vardı ve onun ellerinin sıcaklığıyla sonsuza kadar yanabilir, götürdüğü yere her gün yeniden gidebilirdim. Var idim ama ne idim anlayamıyordum. Gelişimini tamamlayamamış organizmalar, küveze konulmuş bebekler gibiydim ama çok hızlı büyüyordum. İlk tadım, ilk aşkımın adı oldu Leyla. Ne büyük mürebbiyeydi benim için, ah bir bilseniz. Yıldızlı çöl gecelerinde Leyla'nın türkülerini dinlemek. Onun nefesinden özümsediğim, kavurucu rüzgarın sesi kulaklarımdan kalbime bir bengi su gibi akıyordu. Kavurucu günleri takip eden nemli akşamlarda Dicle'nin yamaçlarında kaç derin hazzın sarhoşluğuyla tanıştım. Şimdi hatırlamıyorum ama artık başkaları bana kağıt diyorlar ve bir tomar diye alıp satmaktan bahsediyorlar. Bir de Leyla bana dokununca hissettiğim şeyin adını söyleseler. Keşfetmeye başladığım şeyin yüreğimi kaçıncı kez buğulandırdığını ve kendimi tanımanın niceliğini bilmeden akan bu mutlu günlerde sanki gitgide kendimi tamamlıyordum. Üç odadan ibaret kerpiç kulübenin Leyla'ya ait penceresinden içeriye dolan ılık geceler boyu çölün ıssızlığına ve derinliklerine fısıldanan şarkılarda bunu daha iyi hissediyordum. Uzak deve kervanlarının çıngıraklarını her duyuşunda gözünden yaşlar akan Leyla'nın, koyu çöl sessizliğine karışan lirik şarkılarına mugaylan dikenlerinde ötüşen cırcır böcekleri eşlik etmeye başlayınca ben de ağlamaklı oluyordum. Gündüzler boyu gözlerini diktiği ufuklardan bir ses duymak için seherlere dek dinlediği çölün acımasızlığına kin bağlıyordum. Kulübenin raflarına her gün yeni tomarlar isiplendikçe sesindeki hüznün bir kat daha arttığını hissediyor ve söylediği bütün gazellerin ve mahnıların içindeki gizli maceraları anlıyordum. Yazık ki o zamanlar anladığımı anlatamıyordum. Biliyor ama bildiremiyordum. Fark ettiğimin fark edilmesini istiyordum ama olmuyordu. Leyla beni fark etmiyordu. Onun gözünde ben bir parşömen idim. Acaba tomarlanmış bütün parşömenler benim gibi hissediyorlar mı? Leyla'nın acısını anlıyorlar mıydı? O günlerde yaşadığım şeyin eşyanın ruhu demek olduğunu ve doğulu uluslarda bunun için eşyaya bakmanın gerçeği görmekle eşdeğer tutulduğunu sonradan öğrenecektim. Buna göre varlığa bürünmüş her şeyin bir ruhu, bir hayatı vardı. Tıpkı insanlar veya hayvanlar gibi bitkiler de, cansız varlıklar da birer hayat sürüyor, yer küre topyekün nefes alıyor, yaşıyor ve yaşatıyordu. Toprakta hayat vardı, suda hayat vardı, ateşte ve havada hayat vardı. Hatta hayat bunlardan ibaretti. Ben ki toprağın ve suyun çocuğu, ateşte nefes almış, serin esintilerden gıdalanmıştım. Varlığım bilgiyle yoğrulmuş gibiydi. Biliyordum, bildiğimi bilmenin bilinciyle biliyordum. Leyla'yı, çölü, Dicle'yi, kervanların çıngıraklarını, Mugaylan dikenlerini, hurma liflerini, aslanların sinsice yarlaşmalarını ve eşeğin anırmasını, pek çok şeyi biliyor, hissediyor, gözlemliyordum. Kulübedeki rafların dolmaya yüz tuttuğu akşamlardan birindeydi. Leyla bulunduğum raftan beni tutup dizlerine yatırdı ve ocaktan aldığı ucu kömürlenmiş bir çubuk ile tam göğsüme "Kays" diye yazdı. "Kays" diye tekrarladı. Sonra birkaç kez "Sevgilim" dedi. Sonra "Seninle kuzuları otlatıyorduk. Ne hoş günler idi. Baharlar geldi geçti. Sevgililer kavuştu. Sen dönmedin. Yağmurlar 8. kez yağdı vadilere. İlk yağmurlarda geleceğim demiştin. Gelmedin. Keşke hiç büyümeseydik Kays. Kuzularımız hiç büyümeseydi. Keşke ey vefasız sevgili." Sonra kömür karası ile Kays adını yazdığı bağrımı dudaklarına götürüp öptü, öptü, öptü. Yüreğimi o an hissettim. "Senin adın Kays olsun, Emi" dedi. İnce bedenimi pencereden süzülen güneşe tutarak ve adımı yazdığı yerimden tam yüreğimden yeniden öptü. Her değişimde dudağının bir kez daha sarhoş oldum o gecede. Kalbimin ta içine sızdı Buse'leri. Kays'ın adı değil de kendisi olmak geçti işimden. Beni Kays diye çağırarak tekrar tekrar öpmesini istedim. Yüreğinin sıcaklığını hissettim sabaha kadar. Bana sarılmış, kalbimi kalbinin üzerine örtüp öyle uyumuştu. Muhteşem bir geceydi. Sabah buruk bir tat vardı onun dudaklarında ve tuzu dilimde idi diri sıcaklığının. Eliyle yüreği arasında hiç kıpırdamadan nefes aldığım ilk ve son geceydi. O da beni sevmişti ki rüyalardan arta kalan sabahta tekrar okşadı yufka bedenimi.